Bir Aşk Hikayesi, Emil Zola, 7. Kaset, 2. Yüz, sayfa 288. İki kız kardeşin ikisi de ilgisiz bir tavır takındılar. Gelen Marignon'du. Her zamankinden farklı olarak tam vaktinde gelmişti, çok ciddi bir hali vardı. Kendisine uzanan elleri sıktı ama her zamanki gibi şaşalamadı. Bir süreden beri gelmediği bu evde artık resmi davranıyordu. Pauline doktor onun neden bu kadar seyrek gelmeye başladığından yakındıkları sırada Ellen onun nasıl olup da bu kadar büyük bir ilgisizlik içindeymiş gibi görünebildiğine şaşıyordu. Juliet Ellen'in kulağına doğru eğilerek ne o dedi, şaştınız mı buna? Hay Allah, hiç de istemiyorum böyle olmasını, doğrusu o kadar iyi bir delikanlı ki insan gücenemiyor ona. Düşünün bir kere, Pauline bir koca buldu. Nasıl, çok hoş değil mi? Ellen nezaket göstermiş olmak için elbette diye mırıldandı. Evlenmeye hiç de niyeti olmayan çok zengin arkadaşlarından biri onu buraya getireceğine yemin etti. Kesin cevap vermek için bugün buraya gelmesini bekliyorduk. Biliyorsunuz bir alay şey geçti başımdan, artık hiçbir tehlike kalmadı, birbirimizde gayet iyi anlamış bulunuyoruz. Tatlı bir gülümseme belirdi yüzünde. Bir hatırasını hatırlayıp hafifçe kızardı. Sonra acele Marignon'un yanından uzaklaştı, Helen'e de gülümsüyordu. Bu hayatın bunca kolaylıklarla dolu olması onun hareketini de kusur olmaktan çıkarıyordu. Kara kara düşüncelere dalıp facialar yaratmanın alemi yoktu. Her şey öylesine bir sadelik içinde çözümleniyordu ki hiçbir şeyin yasak olmadığı düşüncesine kapılıp alçakça bir mutluluğun zevkini duydu. Bu sırada Juliet ile Pauline pavyonun kapısını açmış, Marignon'u bahçeye sürüklüyorlardı. Birden genç kadın hemen ardında Henry'nin hafif ateşli sesini duydu. ''Yalvarırım size Ellen, yalvarırım size.'' Bütün vücudu ürperdi, içini bir anda saran bir kaygıyla etrafına baktı. Yapayalnızdılar. Öbürleri bahçedeki yolda gittikçe uzaklaşıyorlardı. Henry omuzlarına sarıldı, titriyordu Helen. Bir çeşit sarhoşluğa benzer bir korku sarmıştı içini. Kendisinden bir söz istediğini hissetmişti. Ne zaman isterseniz diye kekeledi. Çabucak bir iki kelimeyle anlaştılar. Sular geçidindeki evde bekleyin beni bu akşam. Hayır yapamam, size anlatmıştım, bana yemin etmiştiniz. Peki öyleyse başka yerde olsun, yeter ki sizi görebileyim. Bu gece sizin evde, ne dersiniz? Ellen içinde buna şiddetle karşı koydu ama iki kadınla Marignon'un gelmekte olduklarını görünce bir işaretle teklifi reddetti. Juliet hava soğuk olmakla beraber çiçek açan bir alay menekşeyi gösterme bahanesiyle genç adamı bahçeye çıkarmıştı, hızlı hızlı yürüyordu. İçeri önce kendisi girdi, yüzü pırıl pırıldı. Tamam oldu dedi. Hala derin bir sarsıntı içinde bulunan Ellen hiçbir şey hatırlamadığı için olan ne diye sordu. Canım şu evlenme işi. Hele şükür Pauline mırın kırın etmeye başlıyordu. Genç adam onu gördü, son derece beğendi. Yarın hepimiz babama yemeğe gideceğiz. Verdiği bu iyi haber için boynuna sarılıp öpecektim Marignon'u. Henry büyük bir soğukkanlılıkla Ellen'den uzaklaşıvermişti. O da pek sevimli buluyordu Marignon'u. Baldızına en sonunda koca bulunmasına o da karısı kadar sevinmiş göründü. Sonra Ellen'e eldivenini düşürmek üzere olduğunu söyledi. Ellen teşekkür etti. Bahçeden Pauline'in şakalaşan sesi duyuluyordu. Marignon'a doğru eğilmiş, onun kulağına kırık dökük bir takım laflar ediyor, genç adamın verdiği karşılıklar üzerine gülmekten kırılıyordu. Besbelli genç kızın geleceği üzerine bir takım şeyler söylüyordu Marignon. Ellen, pavyonun açık bırakılan kapısından dolan soğuk havayı ciğerlerine doldurmaktan derin bir haz duyuyordu. Bu sırada Jean'la Berambo odadaki ateşin sıcaklığı karşısında gevşemiş, sessiz sessiz oturuyorlardı. Çocuk birdenbire sanki daldığı hayallerin bir sonucuymuş gibi ''Mutfağa gidelim mi? Bakalım annemi görür müyüz oradan?'' diye sorduğu bir soruyla içinde bulundukları bu uzun sessizliği parçaladı. ''Gidelim'' dedi Berambo. Çocuk o gün her zamankinden daha kuvvetliydi. Kimseye dayanmadan gelip yüzünü cama yasladı. Rambo da bahçeye bakıyordu. Ağaçlar yapraksızdı, büyük parlak camlardan Japon pavyonun içi apaçık görülüyordu. Türlü tenceresini ocağa koymak üzere hazırlanan Roseli merakla küçük bayanı süzdü. Çocuk annesinin elbisesini fark etmiş onu gösteriyor, daha iyi görmek için yüzünü iyice cama yapıştırıyordu. Bu sırada Pauline başını kaldırıp bir takım işaretler yaptı. Ellen eliyle işaret etti. Rosalie, sizi gördüler, aşağı inmenizi işaret ediyorlar küçük hanım dedi. Bir Rambo pencereyi açtı, Jean'ı getirmesini rica ettiler kendisinden. Herkes istiyordu çocuğu. Jean odasına kaçarak gitmemek için şiddetle karşı koyuyor, arkadaşını cama vurmakla suçluyordu. Annesini seyretmekten hoşlanıyordu ama bu eve gitmek istemiyordu hiç. Rambo ne kadar yalvarıp yakardıysa da onu razı edemedi. Onun her ısrarı karşısında kız her şeye açıklayan o müthiş çünkü ile karşılık veriyordu. En sonunda üzgün üzgün beni zorlayan sen mi olacaktın dedi. Adam gene de bu hareketiyle annesini çok üzeceğini, böyle ahmakça davranmamak gerektiğini söylüyordu. Kendisini iyice sarıp sarmalayacağını, hiç üşümeyeceğini söyledi, hem konuşuyor hem de omuzlarına şalı örtüyor, başörtüsünü çıkarıp başlıklı yümpelerini giydiriyordu. Çocuk hazır olduğu halde gene karşı koyuyordu. En sonunda kendini iyi hissetmezse hemen dönmek şartıyla gitmeye razı oldu. Kapıcı kapıyı açtı, herkes sevinçle karşıladı küçüğü. Özellikle Juliet büyük bir şefkat gösteriyordu Jean'a. Onu ocağın yanında bir koltuğa oturttu. Hava serin, üşütebilir dedi. Malignon gitmişti. Ellen kızının karmakarışık saçlarını düzeltiyor, onun böyle misafirlikte bir şaha sarılmış, kapüşonlu bir pelerin içinde oturmasından biraz utanç duyuyordu. Juliet, bırakın çocuğu dedi. Biz bir aile gibi değil miyiz? Zavallı cancık, nasıl özlemiştik onu? Çıngırağı çaldı, Smithson'la Lucien'in günlük gezintilerinden dönüp dönmediklerini sordu. Dönmemişlerdi. Lucien çekilmez bir hal almaya başlamıştı. Bir gün önce Levazürlerin 5 kızını da ağlatmıştı. Yakında evleneceği düşüncesiyle deliye dönen Pauline, uçtu uçtu kuş uçtu oynayalım mı diye sordu. Yormaz bu oyun insanı. Jean başıyla oynamak istemediğini anlattı. Başı önce eğik olduğu halde bakışlarını uzun uzun çevresindeki insanlar üstünde gezdirdi. Doktor Döbel, Rambo'ya himaye ettiği hastanın bakım evine alındığını söylediği zaman bu haberle son derece heyecana kapılan ihtiyar kendisine bir iyilik yapılmışçasına doktorun ellerine sarılarak uzun uzun teşekkür etti. Odadakilerden her biri bir koltuğa uzanmış, konuşmalar son derece samimileşmişti. Zaman zaman sesler hafifliyor, sonra da etrafı bir sessizlik kaplıyordu. Juliet kardeşiyle konuştuğu sırada Ellen iki erkeğe, ''Doktor Bodin bir İtalya yolculuğu yapmamızı salık verdi.'' dedi. ''Ha, demek ki Jean bundan ötürü bana İtalya'yı sordu. Oraya gitmek hoşuna gidecek mi?'' Çocuk hiç ses çıkarmadan minik ellerini göğsüne kavuşturdu. Üzgün yüzü pırıl pırıl olmuştu. Bakışını korkuyla doktora çevirdi çünkü annesinin ona danıştığını anlamıştı. Hafifçe ürperdi, buz gibi duruyordu. Juliet birdenbire her zamanki alışkanlığıyla her konuya karıştığı gibi gene söze karıştı. Ne, İtalya'dan mı söz ediyordunuz? İtalya'ya gideceğinizi söylemiyor muydunuz? İyi, ne garip tesadüf. Tam da bu sabah beni Napoli'ye götürmesi için Henry'ye yapmadığımı bırakmadım. Düşünün bir kere, 10 yıldır Napoli'yi görmek hayalleri kurarım. Her bahar bana söz verir, sonra da sözünde durmaz. Henry, gitmek istemediğimi söylemedim sana diye mırıldandı. Nasıl söylemedin? Hastalarını bırakamayacağını söyleyerek kestirip atmadın mıydı? Jean konuşmaları dinliyordu. Temiz alnında boydan boya bir kırışık belirdi, makinevari bir şekilde parmaklarını açıp kapıyordu. Doktor, bu yolculuk senin bu kadar hoşuna gidecekse hastalarımı birkaç haftalığına bir meslektaşımı bırakabilirim dedi. Ellen, doktor diye onun sözünü kesti. Bu yolculuğun Jean'a iyi geleceği fikrinde misiniz siz de? Son derece iyi gelir. İyice ayağa kalkar. Yolculuk daima iyidir çocuklar için. Juliet, öyleyse Lucien'i de alır, hep birlikte gideriz, olur mu diye haykırdı. Henry, elbette sen ne istersin de ben istemem diye gülümsedi. Jean başını öne eğdi. Öfkeden, acıdan yanan gözlerinden akan iki iri damlayı sildi. O artık hiçbir şeyden görüp, hiçbir şeyden duymak istemiyormuşçasına koltuğun iyice gerisine gömülürken hiç umulmadık bir eğlenceye kavuşacağı için son derece sevinen Juliet yüksek sesle gürültüyle konuşuyordu. Ah ne tatlı adammış kocası. Onu sarılıp öptü. Hemen ardından da hazırlıklarından söz açtı. Önümüzdeki hafta yola çıkılacaktı. Her şeyi hazırlayacak vakti olacak mıydı acaba? Sonra seyahat yolunu çizmeye başladı. Falan yerden geçmek gerekti. 8 gün Roma'da kaldıktan sonra Bayan de Girard'ın kendisine sözünü ettiği o nefis küçük kasabacıkta mola verilecekti. Pauline kocasının da yanında bulunabilmesi için yolculuğun biraz geciktirilmesini istiyordu. Juliet ona, "Yo, olmaz böyle şey, düğünü dönüşte yaparız," diye çıkıştı. Jean'i unutmuşlardı. O gözlerini dikmiş annesiyle doktora bakıyordu. Ellen şimdi kendisini Henry'e daha çok yaklaştıracak olan bu yolculuğu kabul edecekti elbette. Güneş ülkesine gitmek, günlerce yan yana yaşamak, boş saatlerden yararlanmak ne büyük bir sevinç kaynağıydı. Dudaklarının üstünde bir avunma gülüşü belirdi. Öylesine korkuyordu ki bu gülüşü kaybetmekten, bütün sevdikleriyle bir arada yolculuk etmek ne büyük mutluluktu. Juliet geçecekleri yerleri anlattıkça Ellen ve Henry bir baharı yaşadıkları her yerde birbirlerini seveceklerini anlatıyorlardı. Rambo içini dolduran bir kederle gittikçe sessizleşmişti. Jean'ın keyifsizliğinin de farkına vardı. Alçak sesle, "Gene iyi değil misin yavrum?" diye sordu. "Evet, çok çok fenayım. Beni yukarı çıkar. Yalvarırım, yukarı çıkar beni." "Annene haber vermeli." "Hayır hayır, annem meşgul, vakti yok onun. Ne olursun götür beni." Adam çocuğu kucağına aldı. Ellen'e canın biraz yorgun olduğunu söyledi. Ellen yukarıda beklemesini rica etti. Kendisi arkalarından gelecekti. Çocuk ne kadar hafif olsa gene de yorucuydu. Rambo ikinci katta durmak zorunda kaldı. Küçük kız başını onun omzuna yaslamıştı. Büyük bir kederle bakışıyorlardı. Merdivenin buz gibi sessizliğini bozan hiçbir gürültü yoktu. Rambo, "İtalya'ya gideceğine seviniyorsun değil mi?" diye mırıldandı. Çocuk hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Kekeleyerek hiçbir yere gitmek istemediğini, odasında ölmek istediğini söylüyordu. Gitmeyecekti hiçbir yere. Hastalanacaktı, biliyordu hastalanacağını. Hiçbir yere gitmeyecekti. İsterlerse pabuçlarını fakir çocuklara versinlerdi. Sonra gözyaşları arasında alçak sesle, "Bir akşam bana ne sormuştun hatırlıyor musun?" dedi. "Ne sormuştum meleğim?" "Her zaman, her zaman annemle beraber olmanı ister miyim?" diye sormuştun. "Hala istiyorsan, ben de istiyorum." Rambo'nun gözleri yaşardı. Çocuğu şefkatle öperken o sesini daha da alçaltarak, "Ben öfkelendiğim için belki de içerlemişsindir bana," dedi. "Bilmiyordum ama şimdi ben seni istiyorum. Hemen evet de hemen. Ötekinden daha çok seviyorum seni." Aşağıda pavyonda Ellen gene her şeyi unutmuştu. Hep yolculuktan söz ediliyordu. Ellen kabaran gönlünü ona açmak, kendisini boğacakmış gibi olan mutluluğunu Henry'e anlatmak ihtiyacını duyuyordu. Juliet'le Pauline kaç takım elbise götürmeleri gerektiğini tartışırken Ellen doktora doğru eğildi. Bir saat önce reddetmiş olduğu buluşma sözünü verdi ona. "Bu gece gelin, sizi bekleyeceğim." En sonunda yukarı çıktığı sırada perişan bir halde merdivenleri koşa koşa inen Rosalie'ye rastladı. Hizmetçi kız hanımını görür görmez, "Koşun efendim," diye haykırdı. "Çabuk olun, küçük hanım iyi değil, kan kusuyor." 3. Sofradan kalkarlarken Doktor Henry Döbel, karısına bu gece doğum yapan bir hastasının başında bulunacağını, belki de geceyi hastanın yanında geçirmek zorunda kalacağını bildirdi. Saat 9'da evden çıkıp ırmak kıyısına indi, zifiri karanlık gecede bomboş rıhtımlar üzerinde dolaşmaya başladı. Hafif nemli bir rüzgar esiyor, kabaran sen ırmağı üstünde simsiyah dalgalar yuvarlanıyordu. Saat 11'i vurunca Trocadero yamacına tırmandı, evin karanlıkların kalınlaşması gibi duran dörtgen biçimi koca koca karaltısının çevresinde dönmeye başladı. Yemek salonunun pencereleri hala aydınlıktı. Evin etrafını dolaştı, mutfakta da kuvvetli bir ışık vardı. Beklemeye başladı ama gittikçe de kaygılanıyordu. Perdelerin önünden gölgeler geçiyordu, bir hareketlilik vardı evde. Acaba Rambo yemeğe mi kalmıştı? Ama mübarek adam hiçbir zaman saat onu geçirmez giderdi. Eve gitmeye cesaret edemiyordu, ya kapıyı Rosalie açarsa ne derdi ona? En sonunda gece yarısına doğru sabırsızlıktan çılgına dönmüş bir halde her türlü ihtiyatı elden bırakarak kapıyı çaldı. Hiçbir karşılık vermeden Bayan Berger'in kapıcı kulübesinin önünden geçti. Yukarıdan onu gören Rosalie oldu. "Siz misiniz efendim? Buyurun, geldiğinizi haber vereyim. Bayan sizi bekliyor olmalı." Bu saatte onu gördüğü için hiç de şaşırmışa benzemiyordu. Doktor ne diyeceğini bilmeden perişan bir halde yemek salonuna geçerken kız alt üst olmuş bir halde "Küçük hanım o kadar hasta, o kadar hasta ki" dedi. "Ne korkunç gece, bacaklarımın sızısından duramıyorum." Doktordan ayrılıp gitti. Emre makinevari bir hareketle oturmuştu. Kendisinin doktor olduğunu unutmuştu. Rıhtım boyunca dolaştığı sırada elinin bitişik odada yatan çocuğu uyandırmamak için parmağını dudaklarına götürerek kendisini yavaşça odaya alacağını düşünmüş durmuştu. Gece lambası yanacaktı, oda gölgeler içinde boğulmuş olacak, öpücükleri gürültü çıkarmayacaktı. İşte orada tıpkı bir hasta ziyaretine gelmiş gibi şapkası başında bekliyordu. Bu büyük sessizliği sadece kapının ardında sürüp giden inatçı bir öksürük yırtmaktaydı. Rosalie elinde leğen gene yemek salonunda göründü. Geçerken sadece "Bayan içeri girmemenizi söyledi" dedi. Emre gidemediği için oturdu kaldı. Öyleyse buluşmaları başka bir güne mi kalmıştı? İmkansız bir şeymiş gibi şaşırtmıştı bu onu. Sonra düşünceye daldı. Zavallıcanın sağlık durumu gerçekten kötüydü. Bu çocuklarla insanın başı dertten, sıkıntıdan kurtulmuyordu. Kapı yeniden açıldı, Doktor Bodin göründü. Binlerce defa özür diliyordu. Bu arada şu sözleri söyledi. Gidip kendisini çağırmışlardı, meslektaşlarıyla konsültasyon yapmak çok mutlu edecekti kendisini. Emre kulakları uğuldarken, elbette diyordu. Sükunet bulan ihtiyar doktor, teşhiste tereddütü var gibi görünüyordu. Sesini alçaltarak teknik deyimlerle belirtileri tartışıyor, gözünü kırparak sözlerine son veriyordu. Öksürük var, balgam yoktu. Hasta son derece bitkindi, ateşi çok yüksekti. Bir tifo olabilirdi. Yalnız uzun zamandır kansızlık, sinir hastalığı tedavisi görmekte olan hastada akla gelmedik karışmalar olabileceğinden korkuyor, kendi fikrini açıklamıyor, her cümleden sonra da "Siz ne düşünüyorsunuz?" diye soruyordu. Doktor Henry Döbel belli belirsiz bir takım işaretlerle karşılık veriyordu. Meslektaşı konuştukça o orada bulunmanın utancını duyuyordu. Neden çıkmıştı yukarıya? Yaşlı doktor "İki yakı koydum" diyordu. "Bekliyorum. Başka ne yapılabilir ki? Ama şimdi siz de göreceksiniz. O zaman fikrinizi söylersiniz." Onu odaya götürdü. Henry ürpererek girdi içeri. Oda bir lambayla pek hafif aydınlanmıştı. Buna benzer başka geceleri hatırlattı. Aynı sıcak koku, aynı boğucu hava, eşyanın duvar kağıtlarının uyukladığı aynı karanlık derinlikler. Ama eskiden olduğu gibi ellerini uzatarak kendisini karşılayan yok. Yorgunluktan bitkin görünen Rambo bir koltuğa çökmüş uyukluyor gibi. Yatağın önünde beyaz sabahlığıyla ayakta duran Ellen arkasına dönmedi. Bu soluk yüz koskocaman göründü Henry'ye. O zaman bir an Jean'ı gözden geçirdi. Kızcağız öylesine bitkindi ki gözlerini açamıyordu. Ter içindeki yüzü solgun, elmacık kemikleri bir alevle tutuşmuş yanıyordu. Henry en sonunda sanki olayı uzun zamandır biliyormuş gibi hiçbir şaşkınlık duymadan yüksek sesle "Besbelli verem" diye mırıldandı. Ellen duymuştu, ona baktı. Son derece soğuk, gözleri kupkuru, korkunç bir sükunet içindeydi. Doktor Bodin başını salladı, meslektaşının sözünü doğrulayan ama bu sözü önce ağzına almak istemeyen bir adam haliyle "Öyle mi dersiniz?" dedi. Çocuğun göğsünü bir daha dinledi. Jean kollarını, bacaklarını kımıldatmadan muayeneye bıraktı kendini. Ama neden böyle rahatsız ettiklerini de anlamıyor gibiydi. İki doktor aralarında acele bir iki laf ettiler. Yaşlı doktor solunumun bozukluğundan, çatlak çanak sesine benzer sesler duyulduğundan söz etti. Gene de hala tereddüt eder gibi yapıyor, şimdi de bir bronşitten söz ediyordu. Doktor Henry Döbel, geçici bir sebebin, mesela bir soğuk algınlığının hastalığı meydana getirebileceğini, yalnız kansızlığında göğüs hastalıklarının doğmasına yol açtığını gösteren haller gördüğünü ileri sürdü. Ellen, aralarında ayakta durarak onların konuşmalarını dinliyordu. Doktor Bodin kenara çekilerek Henry'e, "Siz de dinleyin" dedi. Henry eğilerek Jean'ı tutmak istedi. Küçük kız gözlerini açmadı, ateşler içinde yanıyordu. Kendini bırakmıştı. Açık gömleğinden çocuk göğsündeki kadınlık başlangıçları göze çarpıyordu. Hiçbir manzara erginliğe ermek üzere olan bu kız çocuğunun hali kadar masumca yürek parçalayıcı değildi. Yaşlı doktor muayene ederken kız hiç karşı gelmemişti. Emre'nin parmakları daha değer değmez bütün vücudu sarsıldı. Birden heyecana, utanca kapılıp içine gömüldüğü uyuşukluktan kurtulmuştu. Kendisine bir erkek saldırmış genç bir kadının telaşıyla sıskacık kollarını göğsünün üstünde kavuşturdu, kekeleyerek "Anne, anne!" dedi. Sonra gözlerini açtı, üzerine eğilen adamın kim olduğunu görünce büyük bir korkuya kapıldı. Çıplak olduğunu anlayınca utancından hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Hemen üstüne yorganı çekti. Can çekişmesi içinde 10 yaş daha yaşlanmış gibiydi. Ölümün eşiğinde 12 yaşında bir kız çocuğu değildi de daha olgunlaşmış gibiydi. Bu adamı kendi vücuduna ellerini değdirirse annesinin vücuduna da değdirmiş gibi olacak sanıyordu. Annesini gene yardımına çağırarak "Anne, anne ne olursun gelsene" diye bağırdı. Ellen o zamana kadar hiç ağzını açmamıştı. Erin'in yanına geldi, yüzü mermer gibi donuktu. Gözlerini doktora dikti, boğuk bir sesle "Gidin buradan" dedi. Doktor Bodin yatağında sarsıla sarsıla öksüren Jan'ı yatıştırmaya çalışıyor, kendisini artık rahatsız etmeyeceklerini, rahat rahat oturması için herkesin çekilip gideceğini söylüyordu. Ellen boğuk, derinden gelen bir sesle sevgilisinin kulağına "Gidin buradan" dedi. "Onu öldürdüğümüzü görüyorsunuz." Evi söyleyecek tek kelime bulamayarak çekilip gitti. Bir an yemek salonunda durdu, ne olduğunu da pek bilmeden belki bir şeyler olur diye birkaç saniye bekledi. Sonra Doktor Bodin'in çıkmadığını görünce oradan ayrıldı. El yordamıyla merdivenden indi, Rosalie gelip ışığı yakmamıştı bile. Evi ilerlemiş bir verenin yıldırım hızıyla ilerlemekte olduğunu düşünüyordu. Bu onun çok iyi incelediği bir olaydı. Veremin bu şekli vücutta büyük bir hızla yayılırdı. Gittikçe tıkanıklar artacaktı. Jan 3 haftaya zor çıkardı. 8 gün geçti. Güneş Paris'in üstünde aynı gökte doğup batmaktaydı. Ama penceresinin önünde Ellen ahenkli bir yürüyüşle akıp giden merhametsiz zamanın farkında değildi. Kızının ölümün pençesinden kurtulamayacağını biliyor, yüreğini yakan dayanılmaz acılar içinde kıvranıyordu. Umutsuzca bir bekleyişti bu. Ölümün aman vermeyeceğini biliyordu. Gözünden yaş gelmiyordu. Odanın içinde yavaşça yürüyor, hep ayakta, ağır ama kesin hareketlerle hastaya bakıyordu. Bazen yorgunluğa dayanamayarak bir iskemleye çöküyor, gözlerini kızından ayırmadan oturuyordu. Jan gittikçe zayıflamaktaydı. Çok sarsıcı kusmalar başlamıştı. Ateşin hiç düştüğü yoktu. Doktor Bodin uğradığı zamanlar çocuğu şöyle üstün körü muayene ediyor, bir reçete yazarak gidiyordu. Yaşlı adamın çökük omuzlarından öyle bir umutsuzluk okunuyordu ki hasta çocuğun annesine gidip kendisine bir şey sormayı aklından geçirmiyordu. Daha ilk nöbetlerin tuttuğu gün rahip Jouve koşmuştu. İki kardeş her akşam uğruyor, sessizce Ellen'in elini sıkmakla yetiniyor, genç kadına bir şey sormaya cesaret edemiyorlardı. İki kardeş hastanın başında sırayla nöbet beklemek isteğinde bulunmuşlardı. Ellen onları saat 10'a doğru gönderiyor, geceleyin odada kimsenin bulunmasını istemiyordu. Bir akşam, bir gün öncesinden beri çok düşünceli görünen rahip onu bir kenara çekti. "Bir şey düşünüyorum," dedi. "Sevgili yavrumuzun sağlık durumu yüzünden gecikti. Dine ilk girişini burada yapabilir." Ellen önce anlamamış gibi göründü. Rahibin bütün hoşgörülüğüne rağmen böylece hep dinin gereklerini yerine getirmekten başka bir şey düşünmemesi onu şaşırtmış, hatta biraz da kırmıştı. "Hayır, hayır, bunun için rahatsız edilmesini istemem," dedi. "Hadi siz işinize bakın. Cennet varsa o doğruca oraya gidecektir, merak etmeyin." Jan o akşam bazen ölmek üzere olan hastalarda görülen aldatıcı bir iyileşme hissetmişti. Hastalığı işitme duyusunu keskinleştirdiği için rahibin söylediklerini duydu. "Sen misin sevgili dostum?" dedi. "Dine girişten söz ediyordun galiba. Yakında olur değil mi?" Rahip, "Elbette yavrum," dedi. Jan şimdi rahibin yanına gelerek kendisiyle konuşmasını istiyordu. Annesi yatağın içine oturtup arkasına yastık dayadı. Otururken ne de küçücük görünüyordu. Yanan, kavrulan dudaklarında bir gülümseme belirmişti ama gözlerinde ölümün gölgesi dolaşıyordu. Ah, o kadar iyiyim ki istesem yataktan kalkarım. Bana göğsü çiçekli beyaz bir elbise alırsın değil mi anne? Kilise Meryem Ana yurtusundaki kadar güzel olacak mı dersin? Daha güzel olacak cicim. Sahi mi? Gene o kadar çok çiçek olacak, gene öyle tatlı ilahiler söylenecek mi? Yakında değil mi? Yakında gideceğiz oraya. Söz veriyorsun bana değil mi? Sevinç içinde yüzüyordu. Karyola'nın cibinliğine gözlerini dikmişti. Birden bir vecde tutularak Yüce Tanrı'yı sevdiğini, ilahiler söylenirken onu gördüğünü söyledi. Şimdi ork seslerini duyuyor, büyük vazolardaki çiçekler, kelebekler gibi uçuşurken gözlerinin önünden döne döne ışık halkaları geçiyordu. Ama şiddetli bir öksürükle yatağa serildi, gene de gülümsüyor, öksürüğünün farkına varmıyordu. Bir yandan da boyuna, ''Yarın kalkarım artık.'' diyordu. ''Din derslerimi çok iyi öğreneceğim. Hepiniz memnun olacağız.'' Karyola'nın ayak ucunda oturan Ellen, hıçkırarak ağlamak istiyordu, kendini tuttu. Bu ağlamayan kadın, kızının güldüğünü duyunca boşanacaktı. Tıkanacak gibi oluyordu. Kederini belli etmemek için yemek salonuna kaçtı. Rahip de arkasından gitti. Rambo küçük kızı oyalamak için hemen yerinden kalktı. Jean, bak annem bağırdı. Bir yerini mi acıttı yoksa diye sordu. Annem mi? Yo, bağırmadı ki. Gülüyor, seni iyi gördüğü için. Ellen yemek salonunda başını masaya dayamış, elleriyle hıçkırıklarını boğmaya çalışıyordu. Ama Ellen yaşa bulanan yüzünü çevirerek kendisinin suçlu olduğunu, kızını öldürdüğünü söylüyordu. Sözleri arasında kesik kesik cümlelerle büyük bir itirafta bulunmuş oluyordu böylece. Jean yanında olsaydı hiçbir zaman o adama vermezdi kendini. O yabancı odada onunla karşılaşması yüzünden olmuştu ne olmuşsa. Ya Rabbi, çocuğumla beraber benim de canımı al diye dua ediyordu içinden. Artık yaşayamazdı. Rahip fena halde korkmuş, Tanrı'nın kendisini affedeceğini söyleyerek yatıştırmaya çalışıyordu. Kapı çalınmıştı, sokak kapısı aralığından bir takım sesler duyuldu. Ellen gözlerini sildi. Rosalie içeri girerek, ''Doktor Döbel geldi.'' dedi. Ellen, ''Buraya girmesini istemiyorum.'' dedi. ''Küçük hanımın nasıl olduğunu soruyor.'' ''Ölmek üzere olduğunu söyleyin.'' Kapı açık kalmıştı, Henry Döbel duydu. Bunun üzerine hizmetçi kızın gelmesini beklemeden gene aşağıya indi, her gün yukarı çıkıyor, aynı karşılığı alarak gidiyordu. Ellen'i en çok perişan eden misafirlerdi. Döberler'de tanıdığı bir iki kadın onu avutmak gerektiğine inanmışlardı. Bayan de Şörmet, Bayan Lövezier, Bayan Girard, daha başka kadınlar da geliyor, içeri girmek istemiyorlardı ama çocuğun nasıl olduğunu Rosalie'ye o kadar yüksek sesle soruyorlardı ki sesleri küçük apartman dairesinin ince bölmelerinin ardından duyuluyordu. Bunun üzerine Ellen sabrı tükenerek bunları yemek salonuna alıyor, kısaca konuşuyordu. Bütün gün sabahlıkla duruyor, geceliğini değiştirmeyi bile aklına getirmiyor, o güzel saçlarını topuz yapıp başının üstünde toplamakla yetiniyordu. Yüzü daima ateş basmış gibi kıpkırmızıydı. Gözlerinden yorgunluk okunuyordu. Kederinden ağzını bıçak açmıyordu. Juliet yukarı çıktığı zaman onu odaya almamazlık edemiyordu. Doktorun karısı bir süre hasta çocuğun yanında oturuyordu. Bir gün Ellen'e, ''Şekerim, çok bıraktınız kendinizi, biraz metin olmalısınız.'' demişti. Paris'te olup bitenleri anlatarak onu avutmaya çalışırken de, ''Biliyorsunuz, yakında harbe giriyoruz.'' diyordu. ''Çok üzülüyorum, teyzemin iki oğlu askere alınacak.'' Öğleden sonraları Paris'te dolaşıp çene çaldıktan sonra uzun eteklerini sıvayarak bu kendi içine kapanmış hasta odasında boy gösteriyordu. Sesini alçaltıp acınmaklı haller takınsa da kendisini sapasağlam hissetmenin tatlı mutluluğunu hoş bir ilgisizlikle göstermemek elinden gelmiyordu. Jean bir akşam ona, ''Lucien neden oynamaya gelmiyor?'' diye sordu. Juliet söyleyecek şey bulamıyordu, gülümsemekle yetindi. Küçük kız, ''Yoksa o da mı hasta?'' diye sordu. Ellen kapıdan onu uğurlarken niçin yalan söylediğini ona anlatmak için, ''Elbet onu da getirmek isterdim.'' dedi. ''Hastalığın bulaşıcı olmadığını biliyordum. Ama çocuklar hasta görür görmez korku verirler. Lucien o kadar budala şey ki melek yavrunuzu görür görmez ağlamaya başlardı.'' Kendi çocuğunun sıhhatli oluşunun neşesi içindeki bu kadının karşısında Ellen'in kalbi derin bir kederle burkuldu. Evet, evet hakkınız var diye onun sözünü kesti. Bir hafta daha geçmişti. Hastalık canı her gün biraz daha hayattan uzaklaştırarak ilerliyordu. Yıldırım hızı içinde hiç de acele etmeden, önceden bilinen bütün devrelerden hiçbirini atlamadan bu ince tatlı yavrunun vücudunu kemiriyordu. Kanlı balgamlar kesilmişti. Zaman zaman öksürüklerde duruyordu. Çocuk sık sık tıkanıklık geçiriyordu. Güçlükle soluk alışından hastalığın yavrucağın göğsünü nasıl harap ettiği anlaşılıyordu. Onun soluklarını dinlerken rahiple Rambo'nun gözleri yaşla doluyordu. Günler geceler boyunca cibinliğin ardından çocuğun hırıltılı solukları duyulmaktaydı. En ufak bir sarsıntıyla ölecek gibi görünen zavallı yavrucak can veremiyordu bir türlü. Kan ter içinde çırpınıp duruyordu. Artık hiç takatı kalmayan annesi hırıltılarının sesine dayanamıyor, bitişik odaya çekilerek başını duvara dayıyordu. Jean yavaş yavaş yalnızlığa gömülüyordu. Etrafını görmüyordu artık. Sanki bu yerlerde vaktiyle tek başına yaşamış gibi dalgın, kendinden geçmiş bir ifade vardı yüzünde. Yatağının yanına gelenler kendilerini tanıtmak için adlarını söyledikleri zaman gözlerini dikerek onlara bakıyor, sonra yorgun bir halle hiç gülümsemeden duvara dönüyordu. Gölgelere bürünmüş olarak kıskançlık nöbetlerinin tuttuğu günlerdeki gibi yüzü asık uzaklaşıyordu herkesten. Yalnız gene de zaman zaman hasta şımarıklığı canlandırıyordu biraz onu. Bir sabah annesine, "Bugün pazar değil mi?" diye sordu. "Hayır yavrum, bugün cuma. Neden sordun?" Jean böyle bir şey sorduğunu unutmuştu bile. Ertesi gün odaya gelen Rosalie'ye alçak sesle gene, "Bugün pazar," dedi. "Zeffrin buradadır. Rica et benden gelmesi için." Hizmetçi kız ne diyeceğini bilememişti ama kızının söylediğini duyan Ellen ona peki demesi için başıyla işaret etti. Çocuk, "Getir onu, ikiniz de gelin, pek sevindirecek bu beni," diyordu. Rosalie Zeffrin'le birlikte içeri girdiği zaman Jean başını yastıktan kaldırdı. Küçük asker ellerini açarak heyecanını belli etmemek için sallanıp duruyordu. Evin küçük hanımını çok severdi. Onun için Rosalie güler yüzlü olmasını tebliğ ettiği halde çocuğu öyle sapsarı, bitmiş bir halde görünce aptallaşmıştı. Yüzünden kederi okunuyordu. Kahramanca davranışlarını elden bırakmamakla birlikte duygulu bir insan olarak kalmıştı. Her zamanki o güzel sözlerini döktüremiyordu şimdi. Hizmetçi kız gülsün diye arkasından çimdikledi. Zeffrin ancak küçük hanımdan yanındakilerden özür dilerim diyebildi. Jean sıskacık kollarına dayanarak kalkmak istiyordu. Bomboş bakışlarla gözlerini iri iri açıyordu. Gittikçe karanlığa gömülürken ışık gözlerini kamaştırıyordu besbelli. Ellen askere, "Yakına gel yavrum, küçük hanım seni görmek istiyor," dedi. Pencereden güneş giriyordu, sarı bir dairenin içinde halıdan kalkan tozların uçuştuğu görülüyordu. Mart gelmiş, dışarıda bahar başlamıştı. Zeffrin bir adım ilerledi, güneşin aydınlığı içinde göründü. Ablak, çilli yüzünde olgun başakların parıltısı vardı. Ceketinin düğmeleri parlıyor, kırmızı pantolonu bir gelincik tarlası gibi göze alıyordu. Jean delikanlıyı şimdi görebilmişti ama gözleri bir köşeden öteki köşeye giderek kaygıyla kararsızca etrafına bakmaya başlamıştı. Annesi yavaşça, "Ne istiyorsun yavrum? Hepimiz buradayız," dedi ama çocuğun ne istediğini anlamıştı. "Rosalie, yakına gel. Küçük hanım seni görmek istiyor," dedi. Rosalie de güneşin aydınlattığı yere doğru yürüdü, başına geçirdiği başlığın bağlarını omuzlarına salıvermişti. Bunlar kelebekler gibi uçuşuyordu. Sert siyah saçlarına, yassı burunlu güler yüzüne, kalın dudaklarına güneşin ışınlarından bir altın tozu serpiliyordu. Şimdi dirsek dirseğe duran küçük askerle hizmetçi kız odada yalnızdılar. Jean çok yaşlı bir kadınmış gibi başı hafifçe titreyerek onlara bakıyordu. Şimdi Zeffrin'le Rosalie'yi karşısında kol kola girip memleketlerine gidecek bir karı koca gibi görüyordu. Ilık bahar havası kanlarını kaynatmıştı. Küçük hanımı neşelendirmek istediklerinden budalaca ama tatlı tatlı gülümsüyorlardı. Hafifçe ilk sırtlarından ortalığa sağlık havası yayılıyordu. Yalnız olsalardı hiç şüphesiz Zeffrin gene Rosalie'ye sarılmak ister, kızdan okkalı bir tokat yerdi. Gözlerinden okunuyordu bu. Ellen, onlara bir şey söylemeyecek misin canım diye sordu. Jean gittikçe daha çok tıkanarak hep onlara bakıyordu. Tek kelime söylemedi. Birden boşandı, ağlamaya başladı. Zeffrin ve Rosalie hemen odadan çıkmak zorunda kaldılar. Şaşkına dönen küçük asker giderken küçük hanımdan, yanındakilerden özür dilerim diyebildi. Bu Jean'ın son çocukluk heveslerinden biri oldu. Derin bir kedere gömüldü, bu halinden onu hiçbir şey kurtaramadı. Herkesten, annesinden bile uzaktı artık. Annesi gözlerini görebilmek için üstüne doğru eğilirken o hiç ses çıkarmadan yatıyordu. Yalnız perdelerin gölgesi gözlerini doldurmuş gibiydi. Öleceğini anlayan yalnız bir insanın sessizliği, boynu büküklüğü vardı üstünde. Zaman zaman göz kapakları aralık kalıyordu. Sönük bakışlarından zihnine nasıl inatçı bir düşüncenin saplandığı anlaşılmıyordu. Artık yanı başında yatan kocaman bebeğinden başka bir şey yoktu onun için. Bir gece dayanılmaz ağrıları arasında avutsun diye vermişlerdi bunu. Bebeğinden başka bir şey yoktu onun için. Bebeğini bir daha vermek istemiyor, almalarına şiddetle engel oluyordu. Bebek, mukavva başı uzun yastığa yaslı omuzlarına kadar yorganın içinde hasta bir insan gibi yatıyordu. Çocuk arada sırada yanan elleriyle onun sıyrılmış, samanları boşalmış, pembe derili kollarını, ayaklarını yokluyordu. Saatlerce gözlerini bebeğin hep bir noktaya bakan cam gözlerinden, durmadan gülümseyen ağzından ayırmıyordu. Sonra birden içinden gelen coşkun bir sevgiyle bebeği kollarının arasında sıkmak, yanağını küçücük başına dayamak istiyor, okşayışlarının onu iyi edeceğini zannediyordu. Böylece kocaman bebeğinin sevgisine sığınmıştı. Zaman zaman gömüldüğü dalgınlıktan sıyrılarak onun yanında olup olmadığına bakıyor, gözü yalnız bebeğini görüyor, onunla konuşuyordu. Zaman zaman da sanki bebek kulağına bir şeyler fısıldamış gibi hafif bir gülümseme beliriyordu yüzünde. Üçüncü hafta sona ermek üzereydi. Yaşlı doktor bir sabah gelip evde kaldı. Ellen anlamıştı. Çocuğu o günü çıkaramayacaktı. Bir gün öncesinden beri çocuk derin bir uyuşukluk içine gömülmüştü. Yaptıklarının farkında olmuyordu. Artık ölümle savaşmaktan vazgeçilmişti, saatleri sayıyorlardı. Hasta çocuk susuzluktan yanıp tutuştuğu için doktor rahat ölebilsin diye afyonlu bir içecek verdi. Böylece her türlü ilacın kesilmesi Ellen'i şaşkına çevirmişti. İlaçlar gece masanın üstünde durdukça bir mucizenin olacağına, çocuğunun iyileşeceğine inanıyordu. Şimdi şişeler, kutular ortadan kalkınca bütün inancını kaybetmişti. Gizli bir duyguyla canın yanından ayrılmıyor, hep ona bakıyordu. Doktor bu korkunç sahneden ayırmak için ufak tefek işler icap ederek Ellen'i oradan uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ama o hemen hastanın yanına gelmek için derin bir ihtiyaç duymaktaydı. Kolları yanına sarkık, yüzü umutsuzlukla şişmiş, dimdik durarak bekliyordu. Saat 1'e doğru rahip Juve'la Rombo geldiler. Doktor onları karşılayarak kısaca bir iki kelime söyledi, ikisi de sapsarı kesildiler. Derin bir üzüntü içinde ayakta duruyorlardı, elleri titriyordu. Ellen arkasını dönmemişti. Hava çok güzeldi, güneşli bir Nisan ikindisiydi. Jean yatağının içinde kıpırdanıp duruyordu. İçi susuzluktan yanıp tutuşuyor, zaman zaman zahmetle dudaklarını kıpırdatıyordu. Bir deri bir kemik kalmış el cihazlarını yorganından dışarı çıkartmış, hafif hafif boşlukta gezdiriyordu. Onu için için kemiren hastalık uyuşmuş gibiydi. Yalnız zayıf soluğu duyuluyordu. Bir andan beri başını çeviriyor, gözleriyle ışığı arıyordu. Doktor Bodin pencereyi ardına kadar açtı. O zaman Jean artık kımıldanmadı, yanağı yastığa dayalı Paris'e bakıyordu. Soluğu gittikçe sıkışarak yavaşlıyordu. Acılar içinde geçen bu üç hafta boyunca kaç kereler böylece gözlerini ufka serili şehre çevirmişti. Yüzü ciddileşmiş, düşüncelere dalmıştı. Dışarıdan ılık bir rüzgar, çocuk gülüşmeleri, serçelerin ötüşmeleri doluyordu. Açık pencereden Paris, sarışın Nisan güneşinin altında gülümsüyordu. Şimdi son dakikalarını yaşayan hasta çocuk çok büyük bir çaba harcayarak hala uzak mahallelerden yükselip havada dağılan dumanları görmeye çalışıyordu. Şimdi çok iyi tanıdığı invalidi, pantheonu, Saint-Jacques kulesini seçebiliyordu. Sonra bilinmezlik başlıyordu. Yorgun göz kapakları engin çatı denizi karşısında hafifçe kapanıyordu. Belki de gittikçe hafiflediğini, bir kuş gibi göklerde uçtuğunu hayal ediyordu. Belki her şeyi öğrenecekti en sonunda. Kubbeler, çan kulelerine konacak 7-8 kanat çırpışıyla çocuklara yasaklanan şeyleri görebilecekti. Ama yeni bir kaygı onu sarmaya başlamıştı. Elleriyle hala bir şeyler araştırıyordu. Kocaman bebeğini kollarının arasına alıp göğsüne bastırıncaya kadar bundan kurtaramadı kendini. Onu kendisiyle birlikte götürmek istiyordu. Gözleri güneşin ışınları içinde pes pembe görünen bacalara dalmıştı. Saat 4'ü çaldı. Mor akşam gölgeleri ortalığı sarmaya başlamıştı. Sonu yaklaşıyordu artık. Bir boğulma, sarsıntısız, ağır bir can çekişmeydi bu. Melek yavrucağın artık ölüme karşı koyacak gücü kalmamıştı. Rambo perişan bir haldeydi, yere diz çökmüş, bütün vücudu hıçkırıklarla sarsılıyordu. Kederini göstermemek için bir perdenin arkasına gizlenmişti. Rahip, hasta çocuğun başucunda diz çökmüştü, ellerini kavuşturarak can çekişenlerin duasını mırıldanıyordu. Ellen, Jean diye mırıldandı. Korkudan saçlarının dibine kadar bütün vücudu buz kesilmişti. Doktoru iterek kendini yere attı, kızını yakından görebilmek için yatağa abandı. Jean gözlerini açmıştı ama annesini görmedi. Gözleri hep oraya, silinip kaybolan Paris'e kayıyordu. Bebeğini, son sevgisini göğsüne biraz daha bastırıyordu. Önce derin bir solukla göğsü kabardı, sonra iki kere daha hafiften soluk aldı, gözleri soluyordu, yüzünde bir an derin bir kederin izleri beliriyor, biraz sonra ferahlamış gibi görünüyordu, soluk almıyordu artık, ağzı açıktı. Doktor elini tutarak, "Bitti," dedi. Jean iri iri açılan boş gözleriyle Paris'e bakıyordu. Keçi yüzünü andıran yüzü büsbütün uzamıştı. Derin çizgiler beliren bu yüze kirpiklerinin gölgesi düşmüştü. Ölümünde bile o soluk benizli kıskanç kadın yüzüyle görünüyordu şimdi. Başı arkaya devrilen, saçları sarkan bebek de onunla birlikte ölmüştü sanki. Doktor buz kesilen o ufacık eli bırakarak bir daha "Bitti," dedi. Ellen sanki kafatası yarılacakmış gibi gerilen alnının yumrukları arasında sıkıyordu. Ağlayamıyordu, gözlerini çılgınca önünde gezdiriyordu. Birden bir hıçkırık boğazında düğümlendi, yatağın ayak ucunda küçücük bir çift pabuç ilişmişti gözüne. Her şey bitmişti artık. Jean bir daha ayaklarına geçiremeyecekti bunları. Bu minicik pabuçları bir fakir çocuğa verebilirdi. Yüzünü, gözünü ölü çocuğunun sarkan eline sürerek sel gibi gözyaşlarıyla ağlıyordu şimdi. Rambo da hıçkırarak ağlıyordu. Rahip yüksek sesle dua okurken yemek salonunun yarı açık kapısı önünde duran Rosalie gürültü etmemek için mendilini ısırıyordu. Tam bu sırada Doktor Henri Döber sokak kapısının çıngırağını çaldı. Durumu öğrenmek için yukarı çıkmaktan kendini alamamıştı. "Jean nasıl?" diye sordu. Rosalie, "Ah sormayın efendim, öldü," diye kekeledi. Adam olduğu yerde kaldı, her gün beklediği bu haber karşısında derin bir şaşkınlığa uğramış gibiydi. "Aman ya Rabbi, zavallı yavrucak, ne büyük felaket," diye mırıldandı. Bu budalaca üzgün sözden başka söyleyecek şey bulamamıştı. Kapı gene kapandı, Doktor Döbel aşağıya indi. 4. Juliet, Jean'ın ölümünü duyunca ağladı, 48 saat boyunca ne yaptığını bilmeyecek kadar derin bir kedere kapıldı. Her türlü ölçüyü aşan gürültülü bir keder olmuştu bu. Yukarı çıkarak Ellen'in boynuna atıldı, sonra küçük ölüye hazin bir cenaze töreni yapılması için ileri sürülen fikri benimseyerek kendini bu işe verdi. En küçük ayrıntılarıyla uğraşmaya başladı. 7. kaset, 2. yüzün sonu.